Ayrım 42. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Yarım yamalak havlulara sarınmış gençleri odada kıstırdı. Bangır bangır bağırıyor, ikisini de öldüreceğini, delik deşik edeceğini söylüyordu. Savurduğu bıçak kendini Tarkan'a siper eden Esat'ın yapılı güzel göğsünü boydan boya yardı. Kocasına engel olmaya çalışan Zeynep, bembeyaz banyo havlusunun kıpkırmızı kesildiğini görünce çığlık atarak bayıldı. Dakikalar süren ölüm kalım mücadelesinden sonra katil olmayı göze alamayan homofobik Supi, iki gencin kaçmalarına göz yumdu. Esat'ın yoksul öğrenci evinde ağlaşarak göğsünü sardılar. Tarkan yol boyunca hastaneye gidelim diye yalvarmış, ama Esat polisin işe karışacağını, durumu açıklamak zorunda kalacaklarını, başı belaya giren Supi Bey'in daha da azıp Tarkan'ın hayatını tehdit edeceğini söyleyerek kabul etmemişti. Esat'ın ölümcül olmayan yarasının kanı durdu ama Tarkan'ın gözyaşları durmadı. Sabah otobüse atladıkları gibi Antalya'ya giderlerken Tarkan'ın konservatuvarı bitirip büyük bir oyuncu olmak hayalleri suya düşmüş, Esat'ın düne kadar şahane olan göğsünde o gecenin hiç silinmeyecek izi kalmıştı. Antalya'da beş parasızdılar, sürünüyorlardı. Daha yaz gelmediği için otellerde iş bulmaları çok zordu. Tarkan, Amerika'ya kaçtıktan sonra birkaç kez telefonda konuştuğu abisini arayıp para istedi. Nadir'in acımasız cevabı, "Ben nasıl başımın çaresine baktıysam sen de bak," oldu. Tarkan böylece babasını bıçağından korumak için geniş göğsünü kendine siper eden Esat ama Vasat'tan başka hayatta kimsesinin olmadığını anladı. Yaz gelip de tatil köyleri hareketlenince iş buldular. Tarkan mim yapmaya başladı. Önceleri çocuklara yemek yerken üstüne döken adam, iskelenin ucunda uçurtma uçururken denize düşen adam gibi basit gösteriler yapıyordu. Sonra yetişkinlere mimle acıklı bir aşk hikayesi anlatmaya başladı. Olmayan sevgiliyle dans ediyor, sevişiyor, terk ediliyor, sonunda içli içli ağlıyordu. Gösterisi öyle etkileyiciydi ki, bittiğinde Tarkan'ın gözünde bir damla yaş olmamasına rağmen seyirciler ağladığına yemin ediyorlardı. Bir iki kez animasyonu deneyen, ama ne kadar dikkatli olsa da yara izinin dikkat çekmesini önleyemeyen Esat, garsonluk yapmayı tercih etti. Her şey dahil, tatil köylerinde ne kadar çok yerlerse, paralarının karşılığını o kadar aldıklarını düşünerek, tatmin olan görgüsüz müşterileri servis yaparken soyunması gerekmiyor. İzin günlerinde denize de girmeyince yara izini kimse görmüyordu. Tarkan'ın yeteneği büyük bir oyuncu olmasını sağlamadı. Ama içinin tüm ateşini dışarı vurduğu gösterileriyle giderek büyüyen bir ün sahibi oldu. Repertuarını genişletti, transfer teklifleri aldı. Derken kendi kulüplerini açtılar, iyi para kazanmaya, istedikleri gibi yaşamaya başladılar. Tarkan'ın gözü bir an bile Esat'tan başkasını görmedi. Tarkan'ı çok sevmesine rağmen aşkına onun kadar sadık olmayan Esat ama Vasat arada bir kaçamak yapsa da Tarkan duyduğu büyük aşk ve minnet nedeniyle her defasında sevgilisini affediyor, dramatik kavgalarının ardından göğsüne yattığında dudaklarını Esat'ın göğsündeki yara izine dayayıp ağlıyordu. Tarkan sanki dünyaya gökten inmişti. Resmi bir belge gerekmedikçe soyadını bile kullanmıyordu. Annesi trafik kazasında öldüğünde telefonunu bulan, arayıp cenazeyi haber veren, yüzünü bir kez bile görmediği büyük hala Türkan Hanım'a gelmem demişti. Benim annem babam yok, hiç olmadı. Tarkan'ın geçmişine ilişkin dillendirdiği son cümle bu oldu. Varlıklarını ve onurlarını kumarda kaybederek yaşadıkça, Etiler'de 200 metrekarelik yayla gibi daireden, Pendik'te sıradan bir apartmana düşen Zeynep'le Supi, artık Yalova'da pespaye bir kumarhanenin müdavimi olmuşlardı. Müthiş sıcak bir Temmuz günüydü. Supi'nin parasızlık nedeniyle çalışmak zorunda kaldığı, Karanlık işler çeviren nakliye şirketinin verdiği araba bozulduğu için servisteydi. Yalova'ya nasıl gideceklerinin derdine düşmüşlerdi. Artık yüzsüzlükte de sınır tanımaz bir hale geldikleri için cenazeye gitmeleri gerektiğini ama arabasız kaldıklarını söyleyerek gün görmüş bir çift olan karşı komşuları Turgut Bey ile Berat Hanım'ın Renault Broadway'lerini istediler. O sırada Cumhuriyet Gazetesi'nin pazar bulmacasını çözmekte olan Turgut Bey şaşalamış ama şirin şirin gülümseyen komşusu Zeynep Hanım'a olmaz diyememiş, Berat Hanım da mecburen anahtarı uzatmıştı. Karı koca arabaya binip gittikten sonra oğulları bas gitarcı Tümay, "Baba niye verdin ya, kaza yaparlarsa kim ödeyecek?" diye itiraz etti. Komşuluk ilişkilerine çok değer veren Berat Hanım, "Komşu komşunun külüne muhtaçtır oğlum, hem Yalova dediğin yer şurası" diyerek konuyu kapattı. Ama içi hiç rahat değildi. Pek sık görmediği adam hakkında bir fikri yoksa da kadını hiç gözü tutmuyordu. Bas gitarcı Tümay haklı çıkmış, kumar masasına yetişmek için gaza basan ve batmakta olan güneşten rahatsız olup birkaç saniyeliğine gözlerini kapatan Supi, karşıdan gelen bir kamyonun altına girmişti. Zeynep hemen öldü, ağır yaralanan Supi hastaneye kaldırıldı. Aynı anda Zeynep'ten 500 kilometre uzakta hayatını kaybeden biri daha vardı. Emrullah Bey'in huysuz ve edepsiz gelini, Zeynep'in tanımasına dedesinin engel olduğuna bütün kalbiyle inandığı annesi, hala deli gibi aşık olduğu, artık ihtiyar bir adam olan Alişan'ın derdini çeken Nihan, sefil bir hayat yaşadığı Isparta Senirkent'te, sel nedeniyle dağdan akıp ilçe merkezini kaplayan korkunç ve ölümcül bir çamur deryasının içindeydi. Anne kız aynı saniyelerde can verdiler. Bunu ne Şekip Sami Bey bildi ne de Türkan Hanım. Zeynep'in ölüm haberini aldıklarında her ikisi de gazetede Kapıdağ'a yağan yağmurun Senirkent'e taşıdığı çamur nedeniyle 74 kişinin can verdiğini okumuşlar ve benzeri az görülen bu büyük çevre felaketi nedeniyle dehşete kapılmışlardı. Zeynep'i toprağa vermek de yeğenlerinden daha uzun ömürlü çıkan Türkan Hanım'a düşmüştü. Evlatları var, onlar baksın çaresine demeden, öldükleri yerde bırakmadan, son görevini yapmış, farklı zamanlarda ölen iki yeğenini de Kaymakoğlu aile mezarlığına defnettirmişti. Zeynep abisi Şekip Sami'den önce öldü. Türkan Hanım polis vasıtasıyla yeğeninin ölüm haberini alınca avukatlarına talimat verdi. Las Vegas'ta yaşayan Nadir'in de nerede olduğu belli olmayan Tarkan'ın da telefonlarını buldurdu. Annelerinin elim bir kazada öldüğünü söyleyip cenazenin yerini saatini bildirdi. Nadir geleceğim dedi ama gelmedi. Cenaze boyunca Türkan Hanım'ın gözü yoldaydı. Supi'nin akıbetiyle ilgilenmeyi Karakurt ailesine bırakmış ama Zeynep için Kur'an okutturmuş, Turgut Bey ile Berat Hanım'ın hurdaya çıkan Renault Broadway'lerinin bedelini de ödemişti. Türkan Hanım felç olmasına sebep olduğu dedesine bunak diyecek kadar tıynetsiz olan Zeynep'in ölümünden etkilenmiş değildi. Küçük yeğeninde her zaman kötücül bir taraf, sevgisiz bir yürek bulmuştu. Ama miras nedeniyle aralarındaki tüm bağlar kopmuş olsa da, Şekip Sami'nin İstanbul'da Şişli Etfal Hastanesi'nde bir başına zavallıca öldüğünü öğrendiğinde baştan ayağa titremiş, parlak zekası hakkında düşünmekten kendini alamamıştı. Çocukluğunda büyük işler başaracağı ümit edilen Şekip Sami'nin zekasına kontrolsüz heyecanları yön vermiş, zavallı yeğeni bir ergenin ruh halinden çıkamamış, yetişkin olmayı başaramayınca zekası da hayatı da ziyan olup gitmişti. Şekip Sami için de Kaymakoğlu ailesine yakışır bir cenaze töreni düzenledi. Sami'nin 4 yetişkin kızından hiç değilse birinin geleceğini umuyordu. Babalarıdır, öldüğünü bilmeye hakları var, gelmek isterler diye düşünüp Esra'yı aradı. Ama büyük halanın telefonundan önce Zibide avukat Abbas'tan babasının öldüğünü öğrenen Esra gelmeyeceklerini bildirdi. Türkan Hanım'ın yeğeni adına çok içi sızladı. Cenazesine bile sahip çıkmayacaksa evlat niye vardı? Tamam, Zeynep de Supi de hayırlı anne babalar sayılmazlardı. Kendilerine kalan koskoca mirası yiyip bitirmişler, evlatlarına tek kuruş bırakmamışlardı. Ama cenazelerine gelmemeleri için bu bir neden olamazdı. Türkan Hanım şapkasını önüne koydu. Babası Emrullah Bey'den kendisine kalan ve iyi işletildiği için akıl durduracak kadar büyüyen servetini ne yapacağına karar vermesi gerekiyordu. Hiç tanımadığı bu altı hayırsız yeğen çocuğunun, yüzlerini bile görmediği bu cibilliyetsizlerin yemelerini istemedi. Avukatlarını çağırdı, servetini noter huzurunda Tema'dan Kızılay'a, Darüşşafaka'dan Türk Eğitim Vakfı'na kadar birçok kuruma paylaştırdı. Ama Las Vegas'ta işi gereği Amerikalı avukatlarla tanışan Nadir Karakurt, bir gün onlardan biriyle konuşurken büyük halanın hacir altına alınması halinde mirasın kendisine ve kuzenlerine kalacağına uyanıverdi. Bir süredir kuzeni Esra ile görüşüyordu. Bir gün tesadüfen eline geçen Turk American dergisinde yayımlanan Nazım Hikmet şiirinin çevirmeninin adının Esra Kaymakoğlu olduğunu görünce, bunun çocukluğunda tek bir kez gördüğü dayısı Şekip Sami'nin kızı olabileceğini düşünmüş, kıza bir e-mail atmıştı. Dergide Esra'nın adını görünce içinde bir akrabalık sevinci doğmuştu çünkü. Kendini yapayalnız, geleceksiz hissettiği bu koca ülkede, çok uzakta yaşasa da bir akrabasıyla yakınlık kurmak istemişti. Cevap hemen geldi. Esra da hiç görmediği ama babasından adını duyduğu Zeynep halasının oğlu Nadir Karakurt'la karşılaştığına sevinmişti. İngilizce yazışmaya başladılar. Nadir Esra'yı Las Vegas'a davet etti. Bedava tatil canına minnet olan Esra, epeyce tutan yol parasını denkleştirdi. Siyahi kocası Eddie ile bir hafta Nadir'in misafiri oldu. Las Vegas'ta gezdiler, tozdular. Nadir'in alt kademede çalıştığı kumarhanede ufak paralara oyun oynadılar. Akşamları içki içip içlendiler. Onları bir araya getirmemiş, tanıştırmamış oldukları için anne babalarını suçladılar. Derken konu büyük halanın hacir altına alınması halinde kendilerine kalacak mirasa geldi. Para kazanmak için göbeği çatlayan Nadir, mirasını hayır kurumlarına bağışladığını bilmediğini, 90'ını aşan ve bir türlü ölmeyen halanın servetini şimdiden ele geçirmeleri için birleşip bir avukatla anlaşmalarının yerinde olacağını söyledi. Esra bu fikre tüm kalbiyle katıldı. Şekip Sami'nin geçim sıkıntısı çeken diğer kızları da çok heyecanlandılar, ümitlendiler, peşin para bulmuş gibi sevindiler. Hemen internetten buldukları, konsolosluk aracılığıyla vekalet verdikleri ve uyuzun teki olduğunu bilmedikleri avukat Mithat Gürtunca ile anlaştılar. Ama Türkan Hanım tedbirini zamanında almış, akıl sağlığının yerinde olduğunu belgeleyen kapı gibi heyet raporunu ortaya koyarak öldükten sonra servetinin doğru yerleri bulmasını sağlamıştı. Üstelik mirasını bıraktığı kurumlar da baldırı çıplak yiyen çocuklarına pabuç bırakacak cinsten değildi. Beş kuzenin bulduğu Mithat Gürtunca arabasıyla şehre geldiğinde öğlen olmuş, adam kurt gibi acıkmıştı. Araştırmaya başlamadan önce sucuklu bir Karadeniz pidesi yemek istedi. Rastladığı ilk pideciye girdi. Dışarıdan bakıldığında kirli camları, dandik formika masaları, peçete yerine geçen kesilip su bardağına konmuş pembe kağıtlarıyla davran Karadeniz pidecisinin bu kadar nefis pide yapacağına hiç ihtimal vermemişti. Bir sucuklu pide yemek için girdiği lokantadan bir de yumurtalı kaşarlı, yarım da kuşbaşılı yiyip çıktı. Sucukludan sonra kaşarlı pidesini beklerken, dükkan sahibi olduğunu sandığı asık suratlı adama Türkan Kaymakoğlu'nu tanıyıp tanımadığını sormuştu. Adam esas pideci değil, yerine bakan hala oğluydu Gümüşhaneliydi, Türkan Hanım'ın adını bile duymamıştı. Müşterilerden biri avukata yardımcı olmak istedi ama kadını başkasıyla karıştırdı. Öldü o dedi. Oho, kaç sene oldu hem de. 90'ını aşan kadının ölmüş olmasını çok doğal kabul ederek hemen inanan Mithat Bey çok sevindi. Hacir için akıl sağlığı raporudur, davadır, şudur budur hiç uğraşmadan müvekkillerinden olağanüstü bir servet olduğunu öğrendiği mirasın işini tık diye bitirecek acayip miktarda bir parayı cukkalayacaktı. Mirasçıların durumunu öğrenmek için nüfus idaresine gitti. Yediği pideler midesine oturmuştu, durmadan esniyordu. Nüfus idaresindeki memur, Gümüşhaneli'nin aksine şehrin yerlisiydi. Türkan Hanım efsanesini de gayet iyi biliyordu. ''Ne ölmesi birader, seni beni gömer.'' dedi Türkan Hanım için. Hem ölse bile mirasçılar avuçlarını yalayacaklardı. Bu çok yaşlı kadının şehirdeki gücünü, zekasını, gelmişini, geçmişini bire bin katarak anlattı. Uyuz avukat böylece Türkan Hanım'ın çok dişli, mirasını bağışladığı hayır kurumlarının da çok sağlam olduğunu öğrendi, hiç mücadeleye girişmedi. Ama durumu müvekkillerinden gizledi. Sürekli harçtır, puldur, akıl raporu için şudur budur gibi uydurma nedenler bulup hukuktan bir haber olan açgözlülerden para sızdırmaya başladı. Mirasının ölmeden doğru yerleri bulmasını sağlayan Türkan Hanım, Üç Kardeşler Pastanesi'nde internetten, Alim Bey'in blogundan, ilgisini çeken web sitelerinden bahsederken, başhekim hayret içinde yaşlı kadını dinliyor, sanal dünyaya ilişkin engin bilgisi karşısında kapıldığı hayranlığı ifade edecek kelime bulamıyordu. Uzun uzun sohbet ettiler. Hastanenin nasıl bir web sitesi olması gerektiği konusunda fikir teatisinde bulundular. Daha doğrusu başhekimin bir fikri olmadığını gören Türkan Hanım, emir kipinde tavsiyelerde bulundu. Başhekim yaşlı kadını takdirle dinlerken, karısı Sevim Hanım, üstüne gül suyu dökülmemesini rica ettiği su muhallebisini, yanında minik bir poşet içinde getirdiği kaşıkla yedi, garsona iki kez sildirdiği masaya parmaklarını değdirmemek için büyük çaba harcadı. Kızı Zehra ile birlikte az ötelerinde oturan Alim Kahkeci, hayret etmekte başhekimden aşağı kalır durumda değildi. Yaşı yüze dayanmış Türkan Hanım'ın bloguna ilişkin yaptığı eleştirilerin tümünde haklı olduğunu düşünüyordu. Baba kız ısmarladıkları iki çeşit tatlıyı bitirdiler. Hala doymayan Zehra'nın mızıldanmasına rağmen kalktılar. Tenis raketlerini spor çantalarına aldılar. Alim Bey iyi günler dilemek için yanlarına geldiğinde Türkan Hanım başhekime arşivinde hastanenin kurucusu mutasarrıf Hüsnü Simavi Bey ve hastane kurulu üyelerinin fotoğraflarının bulunduğunu söylüyor. Web sitenize koymanız çok münasip olur diyordu. Türkan Hanım'ın arşivinde sadece hastane kurulu üyelerinin değil, şehrin kalburüstü aileleri arasında adı geçen ve 19. yüzyılda doğup 20. yüzyılda ölen Ermeni fotoğrafçı Karnik Sabuncuyan'a fotoğraf çektirmiş, hemen herkesin birer ikişer resmi vardı. Yaşlı kadın Kaymakoğlu konağına yerleştikten sonra, sülalesinin beş göbektir yaşadığı bu şehrin tarihinin belgelerini biriktirmek istemiş, Sabuncuyan'ın küçük bir kısmı cam negatifler halinde olan ve yıllar içinde elden ele gezerken dağılan fotoğraflarından bazı kıymetli parçaları yavaş yavaş bir araya getirmişti. Aslen Konya Meramlı olan Karnik Sabuncuyan'ın bu Karadeniz şehrinin görsel tarihine büyük katkısı vardı. Hatta şehrin resimli tarihini o yazdı denebilirdi. Sabuncuyan'ın birbirinden güzel sepya fotoğraflarına bakarken Türkan Hanım'a öyle geliyordu ki 19. yüzyılın sonunda bu şehirden bir Karnik Usta geçmeseymiş, şehir sanki köksüz, tarihsiz kalacak, hatta şehir bile olamayacakmış. Yıllardır her Kurban Bayramı'nın 4. günü, tarihi Ulu Cami'de tüm ölmüşlerinin yanı sıra şehre eli değmiş olan herkesin ruhu şad olsun diye mevlid okutturan kadın, Dua kısmında Karnik Sabuncuya'nın yanı sıra Ardıçoğlu Toto'daki bey, Kalustyan Arabey gibi şehre hizmet etmiş diğer Ermeni ve Rumların da adlarının anılmasını istiyordu. Eşraftan veya halktan buna karşı çıkan, elin gavurlarına niye dua edecekmişiz diyen çok kişi olmuştu, hala da oluyordu. Kimileri Türkan Hanım'ın akıl ve natıkası karşısında hayranlığa kapıldıkları için susuyorlar, kimileri de ileri yaşına rağmen hala güçlü olan bu kadınla karşı karşıya gelmeyi göze alamadıklarından fısıldaşmakla yetiniyorlardı. Son yıllarda çoğalan bu çatlak sesler şehirde yüksek bir vızıltı halinde dolaşıyordu. Bazıları sanki sadece onlar için okutuluyormuş gibi farklı dinden bu kişiler hakkında bir yığın kötü söz söyleyip halkı mevlide katılmaktan vazgeçirmeye çalışıyordu. Ama yoksul halk gene de mevlitten sonra verilen mükellef yemek sırasında cami avlusundaki uzun masaları dolduruyordu. Gerçi Türkan Hanım düşmanları isimlerini tespit edecek olurlarsa Ramazan'da aldıkları yardımları alamazlar diye korkup gelmeyenler ya da yemeğin kokusuna dayanamayıp masaya ilişen ama bir an evvel kalkmak için atlı kovalıyor gibi hızla yiyen çoktu. Yine de halkın mevlide değilse de bölgede faaliyet gösteren yemek şirketlerinin en iyisi olan Şükür Catering'in cami avlusunda kurduğu uzun portatif masalardaki yemeklere itibar ettiği söylenebilirdi. 42. ayrımın sonu. Sayfa 367.